Ayrım 31.
Sayfa 310. Lençen yorgunca elini salladı. Engels'le tartışmak kolay değildi. Kapital'in ilk cildinin Almanca 4. baskısına ön sözü bitirdikten sonra Engels sadık dostu Schorlemer'le birlikte gemiyle Norveç'e gitti. Gezi çok başarılı geçti. İlerlemiş yaşlarına karşın iki arkadaş gençlere özgü meraklarını, hareketliliklerini ve yaşamı doya doya yaşama arzularını koruyorlardı. Drontheim'da Roberts'in ölümsüz kahramanları Gargantua ve Pantagruel iştahıyla şaka şamata kocaman istakozların tadına bakıp bira içtiler. Sonra çağlayını görmeye gittiler. Nordkap'a kadar uzandılar ve kendi avladıkları morina balıklarını yediler. Gemi 5 gün boyunca gün ışığında ilerledi. Beyaz geceler başlamıştı. Karışık bir ırktan olan kısa boylu Laponlar, Engels'e göre daha taş çağında 3 çeyrek yüzyıl yaşamışlardı. Moğollara benzeyen çekik gözleri ve toplanmış siyah saçlarıyla bu insancıklar gezginlerin ilgisini çekmişti. Laponlardan geyikleri arabaya koşmayı, morina avlamayı, yakaladıktan sonra odun yığar gibi kıyıya istif etmeyi öğrenmişlerdi. Tromsø'den döndükten sonra Engels ve Schorlemer Norveç'in kent ve köylerini gezdiler. Amerika'da olduğu gibi buradaki özgün münferit yaşam onları şaşırttı. Küçük çiftlik sahipleri birbirlerinden birkaç kilometre uzakta tüm dünyadan yalıtılmış vaziyette yaşıyorlardı. İşledikleri toprakları, onları çevreleyen kayalıklara karşın yalnızca bir aileyi değil, çok daha fazla boğazı doyurabilirdi. Bu güç koşullarda yaşayan yerliler, yakışıklı, güçlü, kıvrak zekalı, cesur ve aşırı derecede dindardılar. Kentler Engels'e hayret edilecek derecede Alman ve Hollanda sahil kentlerini hatırlatmıştı. Yeşil gri, sakin sudaki adacıklara gezi insana huzur veriyordu. Burada derin bir sessizlik egemendi ve bu adacıklarla kıyaslandığında Alplerdeki küçücük bir göl bile bir okyanus gibi dalgalı gelirdi insana. Engels ve dostu Molde'de inerek Modegay Doruğu'na çıktılar. Aşağıda konuşlanmış Alman filosundan subaylarla karşılaştılar. Genç Alman imparatoru bugünlerde seyahat için Norveç'teydi. ''Vay dostum Jolimayer, biz seninle Postam'da değil miyiz yoksa?'' Şu Alman gençlerin konuşmalarına kulak ver. Onların bu sertliği Kral Goroh dönemine dek uzanır. Komutanlarına bak, iyice semirmişler. Krallığa yakışır denizciler. Buna karşılık aferin tayfalara. Hepsi birbirinden iyi, her devlet için gurur kaynağı. Bu arada genç Wilhelm'in ziyaret için neden özellikle Norveç'i seçtiğini anladım. Burada malum deniz hastalığına yakalanmaksızın iyi bir denizci rolü oynayabilir. Kuzeyde, Svartisen'de Engels Schorlemer'i buzullara tırmanmaya ikna etti. Göster kendini Karluş'a, henüz gençsin, daha yaşın topu topu 56. İhtiyar rolü yapma, asla inanmam. Adımlarını sıklaştır dostum. Yamaca bak, bizi denizden ayıran yalnızca bir buzul dağı. Buzul deniz seviyesinden 100 fit yüksekte. 71. enleme kadar bizim için tehlike oluşturan hiçbir şey yok. Üstelik burada bira da var ve Alman birasını aratmayacak kadar iyi. Allah kahretsin, şişedeki bira fıçı biranın yerini tutmaz ki diye şaka yaptı. Kulakları basınç değişikliğinden dolayı sürekli tıkanan Schorlemer. Bergen'de dostlar bir Sosyal Demokratlar Derneği'nin kendi kulüplerinde bira satmaya karar verdiği için halkın tedirgin olduğunu öğrendiler. Alkol kullanmıyormuş gibi yapıp evlerinde her türlü sert içkiyi içen yalancı sofular sosyalistleri yerden yere vuruyor, onlara lanet okuyorlardı. Londra'ya dönerken gemide Engels ve arkadaşı gördükleri üzerine söyleşiyorlardı. Norveç'in doğasına hayran kaldım ama yeni zenginlikler ülkesi Amerika'da olduğu gibi manevi kültürü beni hayal kırıklığına uğrattı dedi Schorlemer. Lanetli bireycilik insanları kör ediyor ve ikiyüzlü yapıyor. İtiraf ediyorum, İbsen'in ülkesinden beklediklerim bunlar değildi. Doğrudur sevgili Jolimayer. Şu anda Norveç ve Amerika'da gördüklerin dar kafalı küçük burjuvaların bireycilik olarak adlandırdığı olgudur işte. Ama yine de Norveç edebiyat alanında Rusya hariç son 20 yılda hiçbir ülkenin övünemeyeceği kadar hızlı bir ilerleme gösterdi. Engels eve döner dönmez yokluğunda gelmiş ya da hemen hemen bir ay boyunca cebinde gezdirdiği çok sayıda mektuba yanıt yazmaya başladı. Berlin'den gelen bir mektuba şu yanıtı veriyordu. Bizim tarih anlayışımız Hegelci bir tarzda değil, her şeyden önce araştırmayı rehber edinmektedir. Tüm tarihi yeniden okumak gerekir. Sosyalistlere karşı yasanın bize sağladığı en büyük yararlardan biri, sosyalist eğilimli Alman öğrencileri böbürlenmekten kurtarmış olmasıdır. Şimdi biz politik ekonominin, ticaretin, sanayinin, tarımın, toplumsal gelişim aşamalarının tarihini araştırma zahmetine katlanan, partiyle bağlantı içinde olan genç edebiyatçılar arasında sayısal bakımdan az da olsa yeniden fazlaca böbürlenen Alman öğrencilere de katlanmak için yeterince güçlüyüz. Bir gazetecinin kendini beğenmişliği her şeyin üstesinden gelmelidir. Sonuçlar da buna uygundur. Bu beyler emekçiler için her şeyin uygun olduğunu sanıyorlar. Keşke onlar Marx'ın en iyi çalışmalarını emekçiler için yeterince iyi bulmadığını, emekçilere en iyi olmayanın önerilmesinin bir suç olduğunu kabul ettiğini bilselerdi. Emekçilerimize yalnızca onlara kayıtsız koşulsuz güveniyorum. Her büyük parti gibi onlar da gelişme döneminde pek çok hata, hatta çok büyük hatalar yapacaklardır. Kitleler eninde sonunda kendi hatalarından ders alır, kendi tecrübeleriyle öğrenirler. Tüm bunlar aşılacaktır. Breslau Üniversite Hatibi Baron Bonnick'in yeni sosyalist toplumun özelliklerine ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt veriyordu Engels. Sayın Bayım, sorularınıza kısaca ve genel hatlarıyla yanıt verebilirim. Aksi takdirde sadece birinci sorunuza yanıt vermem için başlı başına bir tez yazmam gerekir. Bir, bana göre sosyalist toplum kavramı bir kereliğine ve sonsuza dek sürecek diye sunulmuş bir şey değildir. Tersine diğer toplumsal düzenler gibi onu da sürekli değişimlere ve dönüşümlere açık bir düzen olarak görmek gerekir. Onu bugünkü düzenden ayıran fark elbette üretimin, öncelikle tüm üretim araçları üzerindeki toplumsal mülkiyet temelinde örgütlenmesinde yatmaktadır. Bu devrimin hemen yarın gerçekleştirilmesi yolunda söz konusu olan aşamalı gerçekleştirmedir. Ben hiçbir güçlük görmüyorum. Bizim işçilerimizin buna yetenekli olduğunu, polisin kasıtlı olarak baltalamadığı yerlerde burjuvazinin anonim şirketlerinden çok daha iyi ve dürüstçe yönettikleri çok sayıda üretim ve tüketim birlikleri kanıtlamaktadır. Sizin emekçilerimizin sosyalistlere karşı, yasaya karşı zaferle sonuçlanan mücadelelerinde kanıtladıkları mükemmel siyasal olgunluklarından sonra Almanya'daki kitlelerin cahilliğinden nasıl söz edebildiğinizi anlamıyorum. Bizim sözde eğitimlilerimizin sahte bilimsel kibirliliği bana çok daha ciddi bir engel gibi geliyor. Tabii ki teknisyenlerimiz, tarımcılarımız, mühendislerimiz, mimarlarımız ve benzeri yetersiz. Fakat biz onları eninde sonunda kapitalistlerin yaptığı gibi satın alabiliriz. Eğer birkaç hain ki onlar bu toplumda mutlaka olacaktır, diğerlerine ibret olsun diye cezalandırılırsa, onlar bizi soymanın kendi çıkarlarına olmayacağını anlayacaktır. İlkokul öğretmenlerini de dahil ettiğim bu uzmanlar dışında diğer kültürlüler olmadan da işin üstesinden gelebiliriz. Örneğin edebiyatçı ve öğrencilerin partiye güçlü akını, eğer bu beylere gerekli sınırlar konulmazsa her türlü zararı beraberinde getirir. Sosyalistlere karşı yasanın iptali ve egemen sınıfların proletarya ile mücadele taktiğindeki değişiklikler Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni telaşa düşürdü. Kendilerini solcu olarak ilan eden toy, geveze edebiyatçılar ve öğrenciler galeyana geldiler. Bebel ve Liebknecht'in dava arkadaşlarını küçük bir burjuvaziyi savunmakla suçluyorlardı. Onların gazetesi olan Saksonya İşçi Gazetesi'nde Engels bu durumdan yararlanarak Marksizmi çirkince çarpıtanlara karşı çıktı. Bu oldukça öfkeli ve alay dolu bir geri püskürtmeydi. Onlar esaslı bir öz eleştiri gerektiren akademik öğrenimin partide onlara bir rütbe sağlamayacağını, partimizde herkesin göreve en alt kademelerden başladığını, partide sorumluluk gerektiren görevlere gelebilmek için bunların önemi tartışma götürmez de olsa yalnızca yazınsal yeteneğin ve teorik bilginin yeterli olmadığını, bunun aynı zamanda parti mücadelesinin koşullarını ve bu mücadelenin biçimlerini kavramayı ve sınanmış kişisel dürüstlük, karakter sağlamlığıyla birlikte bu mücadelenin saflarına gönüllü olarak katılmayı gerektirdiğini, kısacası onların genel olarak emekçileri eğitmek yerine onların emekçilerden öğrenmesi gereken çok daha fazla şey olduğunu anlamaları gerek. Engels bu insanların palavralarını bir peygamber kehanetiyle sezmişti. Onların çoğu kısa süre sonra patırtılı gürültülü bir şekilde ve zarar vererek partiden ayrıldılar. Bir kısmı devrimci düşüncelerden tamamen koptu. Bir kısmı da yaygaracı ve yıkıcı anarşizmin yolunu tuttu. Fakat Engels, parti üyelerini gerekçelere dayandırmadan asla yargılamamak gerektiğini düşünüyordu. Şunları yazıyordu Liebknecht'e: "Gereksiz yere insanlara acı çektirmeyin. Bizde eleştiri özgürlüğü olduğunu kanıtlayın ve eğer birilerini ihraç etmek gerekirse bu ancak göz göre göre yapılan eylemler gerçekten de çok belirgin ve tümüyle kanıtlanabilir aşağılık ve ihanet olguları durumunda gerçekleşmelidir. Benim görüşüm budur." Sosyalistler için cömert bir yıl olan 1890 yılı Eleanor için de izlenimlerle doluydu. İlginç insanlarla karşılaşmış, düşünce ve gözlemleri açısından zenginlik kazanmıştı. Tassi için kocasıyla olan sorunları da büyük davalar arasında kaynayıp gitmişti. Bu dönemdeki ilginç olaylar eşleri de kaynaştırmıştı. İş günleri onlar için sık sık bayrama dönüşüyordu. Ekim ayında Evelyn'ler Fransız İşçi Partisi'nin kongresi için küçük bir sanayi kenti olan Lille'e gittiler. İngiliz sosyalistlerini temsil ediyorlardı ve kongre katılımcıları tarafından coşkuyla karşılandılar. Eleanor kürsüden Londralı gaz işletmeleri işçileri ve diğer işçilerin selamlarını iletti. Marx'ın kızının tok sesi tüm salonu dolduruyor ve söylediklerine özel bir anlam yüklüyordu. "Değerli yoldaşlar, biz İngiltere ve İrlanda emekçileri Fransa'daki kardeşlerimize selamlarımızı iletiyor, onlara başarılar diliyoruz. Kongrenin bizi nihai zafere götürecek olan tüm dünya emekçilerinin birliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz." Güçlü alkışlar bu sözlere verilen bir yanıttı. Tassi pek çok kez aktris olma düşüncesinden vazgeçerek kendisini devrim hareketine adamakla ne kadar doğru yaptığını düşünmüştü. Yoldaşlarıyla görüşmeleri, devrimci yaratıcılık, kürsüden insanlara yaptığı hararetli konuşmalar ona mutluluk veriyordu. Lille Kongresi 1 Mayıs'ta 8 saatlik iş günü talebinde bulunan ve bununla yeni enternasyonelin gücünü kanıtlayan iki kıtanın emekçileri için önemli bir mesajdı. Bir sonraki yıl yine aynı gün bu manifestoyu yineleme kararı alındı. Oturumlardan birine Eleanor'un başkanlık etmesi gerekiyordu. Sokaklara asılan ilanlarla bu herkese duyurulmuştu. Tassi afişlerde kendi adını görünce sanki çok zor bir dersten sınava girecekmiş gibi derin bir endişeye kapıldı. Hiç zaman kaybetmeksizin hemen kaçıp gitmek gibi uçarı bir düşünce de aklından geçmedi değil. Kongre oturumunun yapıldığı binaya adeta ayaklarını sürükleyerek gitti. Ancak her şey inanılmaz derecede iyi geçti. Kongre bittikten sonra Evelyn sahil kenti Calais'e gitti. Eleanor, Guess ve iki Fransız daha Almanya'ya, Galle'deki Sosyal Demokrat Parti Kongresi'ne gittiler. Jules Guess de günlük yaşamında küçük bir çocuktan daha zavallıydı. Bildiği sokaklarda bile yolunu kaybedecek ve her yere geç kalacak derecede dalgınlığıyla ünlüydü. Düşüncelerine ve parti işlerine yoğunlaşması, günlük yaşamında balta girmez bir ormandaymış gibi kaybolmasına yol açıyordu. Miyopluğu da bu duruma katkı sağlıyordu. Tassi, yol arkadaşlarının onun himayesine muhtaç olduğunu hemen fark etti. Guess gibi diğer iki yoldaşı da hayatın zorlukları karşısında zayıf görünüyordu. Bu durum kendisini göstermekte pek de gecikmedi. Tassi iyi niyetli, yaşama dair her şeyi hemen unutuveren bu üç sakallı erkek yerine iki bebek ve onlardan biraz daha büyük yarım düzine çocukla seyahat etmenin daha kolay olabileceğini söylüyordu gülerek. Biletlerini kaybettiler, uyumama sorumluluğunu üstlendikleri halde Belçika'yı uyuyarak geçtiler. Köln'de Tassi onları tren garında bir restorana kahvaltıya götürdü ve böylece daha bağımsız hareket edebileceğini düşünüyordu. Eşyalara göz kulak oldu. Gal biletlerini aldı fakat peronda yol arkadaşlarını toplamaya çalışırken tren kaçtı. Biletleri alelacele yeniden değiştirmesi gerekti ama yolculuk işkenceleri bunlarla da bitmemişti. Gal tren garında onları karşılayan olmadı. Göndermiş olduğu telgraf anlaşılan adresine ulaşmamıştı. Artık iş işten geçmişti. Lille'de kendisine bildirilen adresi güçlükle anımsıyordu. Ne var ki hatırladığı isimdeki sokakları bir türlü bulamadılar. Karşılarına ilk çıkan otele gitmek zorunda kaldılar. Fakat komedi burada da sürdü. Guess ve arkadaşları Eleanor'a bezgin bir halde bir yerlerde akşam yemeği yiyip yemeyeceklerini soruyorlardı. Tüm gün yaşadıkları serüvenler nedeniyle hiçbir şey yememişlerdi. Yorulmaya adeta ayak direyen Tassi en azından ekmek bulmaya çalışıyordu. Ancak şans ondan yana değildi. Herkes doya doya gülüp şakalaşarak yatmaya gitti. Gal'deki kongre bir zafer kongresine dönüştü. Kongre Alman emekçilerin çok sayıda kurban vermesine ve acı çekmesine yol açan sosyalistlere karşı yasanın iptalinden hemen sonra toplanmıştı. Fransa, İngiltere, Avusturya ve çok sayıda ülkenin temsilcileri yoldaşlarını kutlamak için Almanya'ya gelmişlerdi. Kürsüden 55 mesaj ve 250 telgraf okundu. Partinin zaferine kadar yaşadığı için mutlu, gençleşmiş ve gururlu Wilhelm Liebknecht, Tassi'ye göre muhteşem bir rapor sunmuştu. Ancak rakiplerle tartışmaya girmek de kaçınılmazdı. Onlar sosyal demokratların burjuvaziye taviz vermesini ve ülkedeki mevcut monarşi düzeninin temsilcileriyle uzlaşmaya gidilmesini istiyorlardı. Uzlaşmacı Vollmar, kongre delegelerini sosyalistlere karşı yasayı iptal eden hükümetin iyi niyetli olduğuna ve artık tüm halkın çıkarları için sosyal demokratlarla gerçekten dost olmak için çaba göstereceğine ikna etmeye çabalıyordu. Marksist devlet teorisini eleştiriyor, devrimin aşamalı barışçıl yöntemlerle geliştirilmesini savunuyor, mücadeleyi reddediyordu. Ben sosyal demokrasinin taktiğini tümüyle değiştirmesini öneriyorum. Nereden gelirse gelsin biz iyi niyete kucağımızı açarız. Kötü niyete de yumruklarla karşılık veririz diye noktaladı konuşmasını. Bebel, Vollmar'a ve onun yaldızlı vaatlerine karşı çıktı. Öfke kahramanlar yaratır. Son derece sert bir konuşma yaptı. Marksizme ihanetin sosyalistleri yok oluşa götüreceğini hatırlattı. Gericilerin geri adım atmasını ve sosyalistlere karşı yasanın iptalini sağlayan yegane şey ilkelere bağlılık ve başarılı bir taktikti. Bu kez cesaret ve kararlılık sergileyen Bebel ve Liebknecht'i kongre destekledi. Parti yönetim kurulu seçildi ve Vorwärts gazetesi sosyal demokrasinin merkez organı olarak ilan edildi. İkinci Enternasyonel Kongresinin bir sonraki yıl yapılması kararlaştırıldı. Sizi söylediklerimi 3 kez tekrarlamaya davet ediyorum dedi başkan kongrenin kapanışında. Yaşasın Alman Sosyal Demokrat Partisi, yaşasın halkları kurtaran Enternasyonel Sosyal Demokrasi. Salon bu kutsal arzuyu 3 kez yineledi ve Marselis'le bitirdi. Marş marş, marş marş, ölümüne de olsa boşuna taşımıyoruz biz kızıl bayrağı. Uyanıklığı elden bırakmayan ve eyleme geçmek için zaman yitirmek istemeyen Friedrich Engels bu kazanımları asla abartmadı. Bir devrim ordusu başkomutanı, bir teorisyen ve stratejist için bu kazanımlar henüz küçük sınırların, geçitlerin kuşatılmasıydı. Gal'deki başarı onu sevindirmişti. Tüm dünya basını için bu hafta boyunca biz birinci sınıf büyük bir ülkeydik diyordu dostlarına neşeyle gülümseyerek. Şiddetli tartışmalar, parti kongreleri, işçi hareketlerindeki radikal dönüşümler sürerken Helen Demuth hastalanıp yatağa düştü. Engels bu sefer onun bilinen hastalığının dışında başka bir hastalığı olduğunu acıyla fark etti. Lenchen ölüyordu. Şiddetli ağrıları yoktu fakat Friedrich için korkunç gerçek ortaya çıkmıştı. İyi yürekli sadık dostu sonsuza dek ayrılıyordu ondan. Engels bu durumdan kuşkulanan Tassi'yi endişelendirmemek için kendisine hakim olmaya çalışıyordu. Çağırdığı doktorlar çaresizlikle yapacak bir şey yok dercesine ellerini iki yana açıyorlardı. Akciğer iltihabı sonucu ilerlemiş bir grip mi, Londra'nın üzerine çöken siyah ve sarı öldürücü sisin hakim olduğu Kasım ayında çok sık rastlanan hastalıklardan birisi mi ya da başka bir şey mi? Tanının önemi yok artık. Hasta yürek yaşam mücadelesi vermiyordu, yorulmuştu ve huzura kavuşmak istiyordu. Tassi ve Engels bir doğum evi ya da ameliyathane kapısındaki bekleyişi anımsatan kahredici bir gerilimin egemen olduğu odayı terk etmiyorlardı. Hasta çevresinde olup bitenlere karşı tümüyle kayıtsız, kocaman açılmış gözleriyle sabit bir noktaya bakıyordu. Onu hiç kimse hiçbir zaman böyle görmemişti. Neler düşündüğünü kestirmek zordu. Yüzünde bir tazelik vardı ve oldukça genç görünüyordu. Nimi, gitme, bizi bırakma diye bağırmak istiyordu Tassi. Ölüm döşeğindeki hastayı rahatsız etmemek için yatakların bulunduğu aralığa gitti ve orada acısına teslim oldu. Helen Demuth ile birlikte Engels'in en mutlu anıları da yok oluyor, onu Marx'a bağlayan bir halka daha kopuyordu. Engeller ortadan kalkıyor, ölüm ona daha da yaklaşıyordu. Nimi bir şeyler söyle diye rica ediyordu ama yanıt yoktu. Helen Demuth son nefesini verdiğinde Engels'in yanaklarında yaşlar süzülmeye başladı. öldü, söndü. Daha düne kadar ne kadar da enerjik, ne kadar iyiydi. Yalnızca başkaları için yaşadı, tüm yaşamını insanlara adadı. Kendisi için hiçbir şey istemedi. En alçak gönüllü, en sadık, en temiz, en özverili, en adil kadınlardan biriydi diyordu Tasi feryat ederek. Akşam geç saatte Engels tek başına çalışma odasına kapandı. Bu evde onunla birlikte 7 mutlu yıl geçirdik. 1848 öncesi eski tüfeklerden yalnızca ikimiz kalmıştık. Şimdi yeniden yalnız kaldım. Engels, Sorge'ye yazacağı mektubu erteledi ve acı içinde düşüncelere daldı. Geçmiş uzun süre kuşattı onu. Yaklaşık 40 yıl önce Brüksel'de kendisine kaşlarını çatarak kuşkuyla bakan al yanaklı genç köylü kızını ilk kez görüşünü anımsadı. Onun bu denli, doğuştan yetenekli, sağduyulu, uzak görüşlü bir kadın olacağını kim düşünebilirdi ki o zamanlar? Gerçekten de altın gibi bir kalp durdu. Hepimiz için hem arkadaş hem de kız kardeş, bazen de anneydi. Parti çalışmalarında Maripli ve ben ondan ne çok yararlı öğütler aldık diyordu Engels odasında volta atarak. Acıdan uyku tutmuyordu Engels'i. Lenchen'le dostluğun ona ne çok şey verdiğini anımsıyordu. Uzun yıllar boyunca Marx onun ölümünden sonra da kendisi onun sayesinde günlük telaşlardan insanı öfkelendiren yaşamsal engellerden uzak rahatça çalışabilmişlerdi. Helen Demuth kimseyle kıyaslanamayacak kadar iyi yürekli ve güçlüydü. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan o gece Engels ve Tasi gözlerini hiç yummadılar. Kendileri kadar Lenchen'in de çok sevdiği, hepsi için çok değerli insanları yeniden canlandırdılar düşlerinde. Onlar için ağladılar büyük bir saygıyla. 3 gün sonra Marx, Jenny ve küçük torunlarının bulunduğu mezar açıldı. Marx'ın karısının da isteğine uygun olarak bir naaş daha yerleştirilecekti bu mezara. Helen Demuth'un bedeni en çok değer verdiği insanların yanında toprağa verildi. Highgate mezarlığında nemli kasvetli bir öğle vakti ölünün dostları ve yakınları toplanmıştı. Lesner gelmişti. Manchester'dan Helen Demuth'un oğlu, onu ikinci annesi kabul eden Tasi'nin kardeşim dediği Frederick gelmişti. Yaşayanların yüreğini de delen çiviler tabutun kapağını çakılmaya başlandı. Çekiç darbeleri ölümün herkes için kaçınılmazlığına dair tehditkar bir anımsatmaydı. Tabut toprağa verilmeden önce acısını gizleyemeyen Engels konuşmaya başladı. Marx, partiyle ilgili sorunların çıktığı zor ve çetrefil durumlarda onun tavsiyelerine başvururdu. Bana gelince Marx'ın ölümünden sonra tamamlamak durumunda kaldığım çalışmalar aslında onun evime yerleşerek yaptığı yardım ve gösterdiği sıcaklık sonucunda gerçekleşebilmiştir. Sevdiği bir insanın bedeni henüz yanı başındayken ve defin telaşı yitirilene ve birden oluşan boşluğa ilişkin düşünceleri dağıtırken Engels bütün olup bitene daha kolay dayanabiliyordu. Fakat mezarlıktan döndükten sonra eve çöken çıldırtıcı sessizliği yüreğiyle duyuyor ve Lenchen'in bir anneninkini andırır keskin ses tonunu bir daha asla duyamayacağını biliyordu. Merdivende onun sabahları mutfağa inerken terliklerinin çıkardığı sesler artık duyulmayacaktı. Engels, Marx'ın torunlarının, Lafarge'ların ya da yoldaşları Liebknecht ve Lesner'in gelişine sevinirken attığı bulaşıcı, gürültülü kahkahaları anımsıyordu bu ihtiyarın. Kendisi içinde artık zamanın yaklaşmakta olduğunu düşünüyordu.